Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve balik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, inşallah bugünkü programımızda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem sözleri hem de davranışlarından örneklerle niyetle davranış arasındaki münasebeti, amellerin niyetlere göre değer kazandığı hususunu işlemeye çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konudaki bir kısım hadis-i şerifleri şöyledir. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Niyet çok önemlidir. Kalpteki bir ameli işlerken kalpteki kulun taşımış olduğu bu bir kesinleşmiş bir azimet haline, karar haline gelmiş olan bir duygudur. Dolayısıyla insan hangi ameli işlerse işlesin, orada niyetine göre onun karşılığını ele alır. Olumlu ve olumsuz da olabilir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulü'nedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicrete sebep olan şeyedir. Müslim ve Buhari'nin rivayeti. Bunun efendim sebebi nüzulü ve Efendimiz niye bu şekilde buyurdu onu sohbetimizin ilerleyen tarafında dile getirmiş olacağız. Yine sevgili Peygamberimizin bu konuda birkaç hadisini de efendim zikredelim. Ebu Umame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam sevgili Peygamberimize geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözeterek yapılan amelleri kabul eder. Cihattan sordu, başka efendim yapılacak işlerden sordu. Hangisi olursa olsun, ister cihat olsun, ister başka efendim ameller olsun, Cenab-ı Hak ancak samimi bir şekilde ve kendi rızası gözeterek yapılan amelleri kabul edeceğini, bunların ancak sahih bir niyete bağlı olursa kabul göreceğini bize haber veriyor Nisa-i Cihat'ta. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize, amellerinize bakar. Kalpte maksat niyetler olmuş oluyor. Yine Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevap yazarım. Demek ki bir iyiliğe niyet etmek, onu kalpte yapmak üzere bir karar haline getirmek çok önemli bir adım olmuş oluyor. Yapamazsa bile ona bir iyilik sevap yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Sınırsız. Eğer kulun bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa, terk ederse hangi sebep olursa olsun, İşte gücü yetmediği için, ister başka efendim mani sebebiyle yine efendim ona ne yaparım? Onun terk ettiğinden dolayı ona bir günah olarak yazmam. Hatta bir sevap yazarım. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazar. Ancak bir kötülük günahı yazarım. Buyuruyor. Bu hadis-i şerifler bize niyetle amellerimiz, davranışlarımız arasında çok sıkı bir alaka olduğunu göstermiş oluyor. Özellikle ameller niyetlere göredir ve işte hicretle ilgili olarak sevgili peygamberimizin yani kim Allah ve Resulü için hicret ederse onun hicreti Allah'a Resulü'nedir. Kim de bir dünyalık veya bir kadını nikahlamak için hicret ederse o da efendim niyet ettiği şeye göre hicreti ona olmuş olur buyurduğu olayın bir perde arkası var. Şimdi onu nakletmeye çalışalım. Sevgili peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 13 sene devam eden Mekke döneminde Kureyşlileri putlara tapmaktan vazgeçirmeye ve Allah'ın birliğini kabul etmeye çağırmıştı. Buna karşılık Kureyş'in ileri gelenleri onu küçümseyerek ve ona hakaret ederek karşılık vermişlerdi. 13 sene böyle devam etti. İslamiyet'in gün geçtikçe Mekke'de yayılmasıyla müşriklerin Müslümanlara karşı tavrı ve baskıları da sertleşmiş ve işkenceye dönüşmüştü. Böyle bir ortamda İslam'ı tebliğ edemeyeceğini anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini Mekke dışına taşımayı düşündü. Hicret emri üzerine de Müslümanlar o güne kadar elde ettikleri bütün varlıklarını, hatta bazıları aralarında kan bağı olan yakın akrabalarını, hatta eşlerini, çocuklarını Mekke'de bırakarak önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler. Öyle ki ayet-i kerime geldi. Kim Allah'a ve peygambere hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir ayetinde işaret edildiği üzere bu uğurda yola çıkıp Medine'ye ulaşmadan vefat edenler bile oldu. Tabii ki hicret emri Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Müslümanların hayatında hicret çok önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Ama aynı zamanda çok ağır bir mesuliyeti sorumlu olan bir ilahi emir olduğu gözüküyor. Yani durup dururken böyle hiç kimse yaşadığı şehri, yaşadığı beldeyi, evini, barkını, malını, mülkünü kolay kolay bırakıp başka bir yere göç edemez. Kolay değil. Efendimiz de Mekke'yi çok seviyordu. Müslümanlar da Mekke'yi çok seviyorlardı. Beytullah'ı çok seviyorlardı ve oradan ayrılmak hiç istemiyorlardı. Hatta sevgili peygamberimiz en son hicrete mecbur kalıp da tam Mekke'den ayrılırken orada yakında bulunan bir dağın eteğinden tekrar Beytullah Mekke'ye bakıp ey Mekke şunu bil ki benim en çok sevdiğim şehir sensin. Allah biliyor ki en çok seni seviyorum ve kesinlikle senden ayrılmak istemiyorum. Eğer bu müşrikler, Mekkeliler beni çıkmaz olamasaydı kesinlikle çıkmazdım buyuruyor. Diğer müminler de böyle. Ama burada tabi Cenab-ı Hak'tan çok kesin bir talimat geliyor. Herkes, Mekke'de hiçbir Müslüman kalmayacak. Herkes Mekke'yi terk edecek. Gelen emir böyle. Bu sadece tek bir emir gelmiyor. Bununla ilgili hem Müslümanları hicrete hazırlayan, öncesinden hicrete hazırlayan ayet-i kerimeler geliyor. Sonra da kesin talimatta geliyor. Kimse kalmayacak diye. Ve herkes tabi ayrılmak durumunda kaldı. Kalanlar oldu. Onlar da ilahi cezaya çarptırdılar. Cenab-ı Hak sadece illel müstadafine miner rical ve nisai vel vilden yani Mekke'den çıkıp canlarını kurtaracak en küçük bir imkan bulamayan yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklar müstadaf olan yani imkanı bulunmayanları istisna etmek suretiyle kalan herkesin hizmetmesini istedi. Kesin bir mazereti bulup da kalanlar için de asallahu en yafu ve anhum umulur ki Allah onları affeder diye tahmini bir ifade kullandı. Yani Allah onları kesin affedecek ne yapalım gidemediler falan değil. İstisna yapıyor ama inşallah Allah onları affeder diye inşallah affeder tarzında bir ihtimal ifade kullanmış oldu. Dolayısıyla bu hicret kolay bir hadise değil. Gerçekten bir büyük fedakarlığı gerektiren bir hadise olduğunu görmüş oluyoruz. İşte böyle insanlar Mekke'deki Müslümanlar bir önce Habeşistan sonra Medine'ye hicret etmeye başladılar. Peki hicret edenler arasında tamamen farklı bir amaç için Medine'ye gelen birisi dikkat çekti. Herkes hicret ediyor ama İlla her hicret eden de Allah emretti. İşte efendim ben Allah'a Resulullah'a hicret ediyorum diye o niyeti taşıyanlar olduğu gibi taşımayanlar da bulunuyor. İşte onlardan birisi de Medine'ye farklı bir amaç için gelen bir kişi. Bu kişi Medine'ye hicretin faziletini elde etmek için gelmemişti. Onun Medine'ye geliş gayesi aşık olduğu Ümmü Kays diye bilinen bir kadınla evlenebilmekti. Zira aşık olduğu kadın Müslüman bir hanımdı ve diğer sahabelerle birlikte Peygamberimizin çağrısı üzerine hicret etmiş. Mekke'de evlenme teklifini kabul etmemişti. Söz konusu gizli niyetinden dolayı bu şahıs daha sonraları Ümmü Kays muhaciri diye de anılmıştı. Bu olay üzerine sevgili Peygamberimiz, "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulü'nedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti hicretin sebep olan şeyedir." buyurdu. Böylece Efendimiz Aleyhisselam insan fiillerinin Allah katındaki değerinin ve sonsuz alem için karşılığının öncelikle niyete göre belirleneceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca sadece dünyevi maksatlarla yapılan işlerin sonucunun da elde edebileceğini ancak bunların ahirette bir karşılığının bulunmayacağını da belirtmiştir. Mekke'nin fethinden sonra dile getirdiği "Fetihten sonra hicret yoktur. Fakat cihat ve niyet vardır." hadisiyle de artık Medine'ye hicrete gerek kalmadığını, ancak İslam'ı Allah ve Resulü'nün arzu ettiği şekilde yaşayabilmeleri için Müslümanların daima iyiye yönelik salih niyet beslemelerini, gayret içerisinde olmalarını, cihat etmelerini istemiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, niyette asıl olan ve Allah'ın itibar ettiği dil ile ifade edilen değil, kalpte sabit olandır. Sonsuz ilmi sayesinde kalplerde gizli olanları da dillerin söze döktüklerini de bilen Yüce Allah, hem ibadetlerde hem de diğer davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizdeki ile dilimizdekinin tutarlı olmasını istemektedir. Sevgili Peygamberimiz, İhlasla yapılan ibadetleri övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla tasvip etmemiştir. Resul-i Ekrem bir hadislerinde ibadetlerde niyetin ne derece önemli olduğunu anlatırken üç kişiyi örnek vermektedir. Bir, Allah yoluna çarpışıp efendim şehit olan bir asker, sonra malını yine efendim verip cömert olan bir kişi, bir de ilim tahsil eden, Kur'an-ı Kerim'i, İslam ilimleri okuyup anlatan bir kişiyi bize bu açıdan örnek vermekte ve bunların çok önemli ameller yapmış olmalarına rağmen bu amelleri samimi olarak Allah rızasını kastederek yapmadıktan dolayı da sonuç eldikleri sonucun hiç de iyi olmadığını bize Efendimiz Aleyhisselam aktarmıştır. Şimdi olayın kısaca detayına bakalım. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki kıyamet günü Cenab-ı Hak üç kişiyi mahşer kalabalığın önünde hesaba çeker. Bunların birincisi normalde zahiren Allah yolunda şehit olmuş bir kişi. Çağırır. Der ki sen ne yaptın dünya hayatında? Söyle bakalım. O kişi der ki ya Rabbi ben senin yolunda kahramanca savaştım. Neticede de savaş meydanlarında öldüm ve bana göre bana sorarsanız şehit oldum ve senin yolunda canımı feda ettim. Benim durumum bu. Cenab-ı Hak buyurur ki sen böyle söylüyorsun ama senin kalbindeki niyet böyle değildi. Sen o kahramanlığı yaparken, o efendim saldırırken, askerleri, düşman askerleri öldürürken hep gönlünde sana ne büyük kahraman, ne büyük efendim asker desinler diye bir arzun vardı. Onu istiyordun. İnsanlar sana bunu söyledi. Sen bu ibadetini, bu cihadını benim için yapmadığın için sen bunun efendim mükafatını alamazsın buyurur Cenab-ı Hak. Eğer bunu benim için yapsaydın sana çok büyük bir rütbe verirdim. Ama kalbinde bu yönde sahibi niye taşımıyordun. Sonra zengin cömert birisini huzura çağırır. Der ki sen ne yaptın bakalım söyle. Der ki ya Rabbi sen bana mal verdin, mülk verdin. Ben de o malı mülkü senin yolunda harcadım. Cömertlik yaptım, ihsan yaptım, insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dolayısıyla mükafatını beklerim ya Rabbi. Der ki tamam bunları harcadın ama bunları harcarken senin niyetin benim rızamı kazanmak değil. Senin niyetin ne kadar cömert adam, ne kadar sakî, cömert kişi bu desinler diye böyle yaptın. İnsanlar böyle söyledi, o karşılığı almış oldun ama benim mükafatımı elde edemedin. Çünkü niyetin benim rızam ve benim efendim mükafatım değildi. Alim de böyle, sen ne yaptın? Ya Rabbi senin kitabını okudum, ezberledim, senin dinini öğrendim, insanlara da öğrettim ve mükafatını beklerim der. Cenab-ı Hak ona da sen bunu ne kadar iyi okuyucu, ne kadar iyi bir alim, ne kadar çok şey biliyor desinler diye yaptım. Böyle söylediler. Sen bu amelinle benim rızamı kastetmedin diyerek ona da o mükafatta mahrum kaldığını hadis-i şerif bildirmektedir. Dolayısıyla hayatın üç önemli alanından, üç önemli ibadet ve efendim vazifeden bahsedilmekte. Bunun bir menfi örneği verilmektedir. Ve bu tür ibadetlerin hepsinin böyle bir riyakarlık, böyle bir duyulsun, işitilsin tarzına değil de Allah için yapıldığı takdirde bir mükafat celbedeceğini Efendimiz bize bildirmektedir. Aynı zamanda ibadetlerde, davranışlarda niyetinde çok büyük önem kazandığını bize Efendimiz anlatmaktadır. Rabbimiz kendi rızası dışında farklı gayelerle güzel şey yapanları, ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Verdiğiniz sadakaları, zekatlarınızı verdiğiniz kişiye minnet ederek, başa kalkarak, eziyet ederek onları boşa çıkarmayın. Kellezî yunfiku mâlehu ri'a'n-nâs ve lâ yu'minu billâhi ve'l-âhir. Adam ahiret inanmıyor, Allah'a da inanmıyor ama malını veriyor, cömertlik yapıyor. Ama niçin yapıyor? Ri'a'n-nâs. İnsanlara gösteriş yapmak için yapıyor. Dolayısıyla nasıl ki gösteriş için efendim malını harcayan kişi o malını gösteriş yaptığından dolayı sevabını iptal ediyor, ondan bir fayda göremiyorsa, eğer siz de efendim verdiğiniz sadakaları gösteriş için verirseniz, mümin olduğunuz halde verirseniz veya iyilik yaptığınız kişiye başa kalkma, eziyet tarzında bir olumsuz davranışla giderseniz, o zaman bunun karşılığında herhangi bir mükafat alamazsınız. Cenab-ı Hak bir taş örneği veriyor. Bir diyor böyle pürüzsüz büyük bir efendim, pürüzsüz bir kaya düşünün. O kayanın üzerinde küçük bir toprak var. Bir yağmur ona isabet ediyor ve o kayanın üstündeki o toprağı silip süpürüyor. Bunun gibidir diyor. O yağmurun taş üstünde bir toprağı bırakmadığı gibi, silip süpürdüğü gibi o riyakarlık ve yaptığınız eziyetler de yaptığınız o ameli o şekilde yok eder, götürür ve ondan bir fayda göremezsiniz. Böyle bir misalle anlatıyor ayet-i kerime. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel davranışları kabul etmesini Cenab-ı Hakk'ın şu iki şarta bağlıyor. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İnançlı insan bazı sıkıntılı durumlarda kalbindeki niyet samimi olmakla beraber diliyle bunu söylemeyebilir ya da aksini söylemek zorunda kalabilir. Bu gerçek meşhur sahabe Ammar bin Yasin'in yaşadığı imanını koruma mücadelesinde görülmektedir. Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Anne ve babası müşrikler tarafından şehit edilen meşhur sahabenin müşriklerin işkence ve baskılarına dayanmaya takatı kalmamıştı. Yine zulme uğradığı bir günde sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla zalim inkarcıların arzusuna uyarak müşriklerin ve putların lehinde konuşmak zorunda kaldı. Müşriklerin elinden kurtulmaz da büyük bir endişeyle Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelerek başından gelenleri anlattı. Efendimiz Aleyhisselam ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da kalbimi iman ile huzura ermiş buluyorum dedi. Yani onlar bana işkence ettiler. Beni belki dövmeye, öldürmeye kastettiler. Ama onların bu zulmünden kendimi kurtarmak için dediklerini söyledim ama bunu tamamen dilim ucuyla söyledim. Kalbime baktığım zaman benim kalbimde Allah'a Resulullah'a imanın tam olduğunu, imanla kalbi mutmain olduğunu hissettim ya Resulallah. Bunu sırf onların şerrinden kendimi korumak için yaptım. Başka gönlümde Allah Resulullah'a karşı en küçük bir tereddüt söz konusu olmadı deyince Peygamberimiz yine işkenceye uğrarsa aynı şeyleri söylemesinde bir sakınca olmadığını ifade etti. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan, yani kendisine zor ikrah edilen, zor kullanılan kimse hariç inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Ayet-i nazil oldu. Ama ayet-i kerime Ammar bin Yasir'in yaptığını istisna etti. Böyle yani ölüm gibi veya hayatı bir tehlike gibi veya bir uzvumuzu, azamızı efendim kaybetme tehlikesi gibi bir durumda olduğu zaman böyle bir takiye maksadıyla ayet-i kerime buna müsaade ediyor. Kendimizi şerden korumak için göstermelik olarak zahiren bir ifadeyi kullanmada bir sakınca olmadığını bildiriyor. Ayet-i kerimenin tanıdığı, müsaade buyurduğu bu ruhsat da efendim günümüzde de devam etmektedir. Hatta bir başka ayette kafirlerden gelebilecek bir tehlikeyi savuşturabilmek için söyleyeceği batıl sözlerin dahi müminin imanına zarar vermeyeceği şöyle dile getirilmektedir. Burada ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu la yettekizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminler müminleri bırakarak kafirleri dostlar edinmesinler. Ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi min şeyin illâ tettekû min tuqâh. Yani kim müminleri bırakarak kafirleri kendine dost edinirse, sırdaş edinirse o Allah katında Cenab-ı Hakk'ın hiçbir lütfuna, hiçbir sevabına nail olamaz. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir yardım göremez. Ama illa en tettekû min tuqâh tıpkı bu Ammar ve Yasir önünde olduğu gibi yani kendisini onların şerrinden korumak için göstermelik olarak onlara bir dostluk gösterisinde bulunabilir. Bunun bir sakıncası yoktur. Çünkü Allah insan fiillerini görünüşleri değil yapılışlarındaki niyetleri birlikte değerlendirmektedir. Yine bu ayet-i kerimelerde yani niyetin kulun eylemlerinde, hal ve hareketlerinde kalbinde taşıdığı düşüncenin ve niyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü zahiren diliyle bir inkar sözünü söylerken, zahire diliyle ayete muhalif bir şey ifade ederken, kalbi sağlam bir niyete sahip olduğundan dolayı bu zahir efendim göstermek şeyler kula herhangi bir zarar vermiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, kalpteki inanç ve niyet esastır. Bu ilkeye Efendimiz Aleyhisselam, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar prensibiyle dikkat çekmiştir. Bu hadis-i şerifte Allah'ın kalp ve ameli peş peşe zikretmesi, bizi dış görünüşümüz ile değil, kalbimizdeki irade ve niyetle bir araya gelen teşebbüs ve eylemimizde değerlendirdiğini göstermektedir. Yüce Allah insanların kalplerine, niyetlerine ve onları gerçekleştirmedeki azim ve kârlıklarına bakar. Kişi niyeti istikametinde bir iş veya davranışı gerçekleştirmeye hasretmişse Yüce Allah onun bu teşebbüsünü mutlaka dikkate alır. Efendimiz Aleyhisselam'ın nakletmiş olduğu, Beni İsrail'in nakletmiş olduğu şu efendim hadise, şu hikaye bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu meşhur bir efendim hadisedir. Efendimiz nakletmiş olduğu. Efendimizin nakline göre İsrailoğulların içinde 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu adam pişman oldu ve kendisi için bir tövbe yolu olmadığını sormak için bir din adamının, rahibin yanına gitti. Rahipten olumsuz cevap alınca onu da öldürdü. 100 kişiyi öldürmenin pişmanlığını yaşayan katil tövbe için yol aramaya devam etti. Danıştığı alim bir zat onun için tövbe kapısının açık olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi. Dedi ki, yani hangi günahı işlemiş olursan ol, velev ki 100 kişiyi 1000 kişiyi öldürmüş olsan da ol, madem ki hayattasın ve tövbe etme imkanın var, dolayısıyla tövbe kapısı açık. Tövbe edebilirsin, Allah kabul eder dedi. Ama şunları da ilave olarak ona söyledi. Dedi ki, seninle tövbe arasına kim girebilir? Şöyle şöyle bir yere git, orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Kendi topraklarına da bir daha dönme. Çünkü orası seni suça sevk eden kötü bir yerdir. Adam köye doğru yola koyuldu ve yolun yarısına geldiğinde vefat etti, öldü. Azap ve rahmet melekleri adamın durumu hakkında tartıştılar. Ardından Allah'ın emriyle melekler adamın gitmek istediği köye mi yoksa geldiği yere mi yakın olduğunu ölçtüler. Adam köye daha yakın olup çıkınca Allah onu affetti. Şüphesiz bu temsili anlatıda geçen adamın haktan yana tercihi ile niyet, azim ve teşebbüsü yaratanın affına vesile olmuş ve kurtuluşa ermesini sağlamıştır. Dolayısıyla tabii bu çok ibretli bir hadise. Hem Cenab-ı Hakk'ın affını, merhametini, merhametin sınırsızlığını, kulun tövbesini kabul etme bakımından Cenab-ı Hakk'ın lütfünü keremini bize göstermekte. Aynı zamanda ama kişinin efendim yönünü taşıdığı niyetin onun akıbeti noktasında da ne kadar etkili olduğunu bize aktarmaktadır. Cenab-ı Hak bizleri her türlü amellerimizi güzel bir niyetle, Cenab-ı Hakk'ın kabul edecek güzel bir niyetle yapabilmeyi ve o niyetimizin bereketiyle de o amellerimizden maksimum sevap ve fayda elde etmeyi nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.